Kitabın adı Nüzül Sırasına Göre Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali Elmalılı Hamdi Yazır Sadeleştirme ve Yeni Tertip Rauf Pehlivan 3. Ayrım Ön Söz Devam 21. Sayfadan Hazreti Peygamber'in vefatından 9 gün öncesine kadar son ayetler indi. Böylece Peygamber'in vefatıyla vahiy son bulmuş, Kur'an en son şeklini almış ve Kur'an tamamlanmış oldu. Allah Resulü'nün vefatından sonra yapılan Yemame savaşlarında 70 kadar hafız şehit düştü. Bu özellikle Hazreti Ömer'i telaşa düşürdü. Kur'an'ın toplanması için halife Hazreti Ebu Bekir'e müracaat etti. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir'in emriyle vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit'in başkanlığında toplanan büyük bir komisyon tarafından Kur'an sahifeleri bir araya getirildi. Her surenin ayetleri Peygamberimizin yazdırdığı tertibe göre bir araya getirildi. Kur'an-ı Kerim tamamıyla toplandıktan sonra Hazreti Ömer sahabileri toplayarak onlara okudu. Ashab bunu tamamıyla tasdik ettiler. Hiçbir itiraz olmadı. Bu mushaf muhafaza edildi. Hicri 25 miladi 648 yılındaki Azerbaycan ve Ermenistan fethinde orduda bulunan Şamlılar ile Iraklılar arasında Kur'an'ın kıraati konusunda ihtilaf ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Halife Hazreti Osman'a başvurularak bunun önünü alması istendi. Hazreti Osman hemen bir şura toplayarak durumu müzakere etti. Yine Zeyd bin Sabit başkanlığındaki bir komisyon bu mushafı çoğaltarak gerekli bölgelere gönderdi. Böylece gönderilen bölgelerde bunlara dayanılarak sayısız nüshalar çıkarıldı. Bu şekilde bugün yeryüzündeki Kur'an nüshalarında hiçbir farklılık olmaması sağlandı. Kur'an'ın yabancı dillere tercüme edilmesi İslam'ın daha ilk yıllarında başlamış. Bir rivayete göre Hazreti Peygamber döneminde bazı küçük sureler Farsça'ya çevrilmiştir. Çünkü İranlılar Selman-ı Farisi'den Fatiha suresini Farsça olarak yazmasını istemişler. O da yazıp göndermiş. Hatta rivayete göre bunu peygamberimize sunmuş. Peygamberimiz de engel olmamak suretiyle tasvip ettiğini göstermiştir. Bu tercüme faaliyeti daha sonraki çağlarda gelişmiş ve Kur'an yüzyıllar boyu bütün Doğu ve Batı dillerine çevrilmiştir. M. Hamidullah Kur'an-ı Kerim'in 100'den fazla dile çevirileri bulunduğunu tespit ettiğini kaydediyor. 2. Kur'an önce Samanoğullarından Emir Mansur bin Nuh'e 350-365 zamanında Taberi tefsirinden Farsça'ya çevrilmiştir. Bu meal Horasanlı ve Mevara-ün-Nehirli alimlerden kurulan bir komisyon tarafından yapılmıştır. Bu komisyonda Türk alimler de bulunmaktaydı. 3. Kur'an'ın ilk Türkçe meali ise Farsça'ya yapılan tercüme ile aynı zamanda belki de aynı komisyonun Türk üyeleri tarafından meydana getirilmiştir. Bu meal satır arası kelime kelime bir çeviri olup Taberi tefsirinden yapılan satır arası Farsça çeviriye dayanıyordu. 4. Bir başka görüşe göre ise Kur'an-ı Kerim'in ilk Türkçe çevirisi Farsça çeviriden yaklaşık olarak bir asır sonra yani 11. asrın ilk yarısında yapılmıştır. 5. Kur'an-ı Kerim'in Anadolu Türkçesine çevirileri Selçuklular Devleti'nin dağılışından sonra kurulan beylikler döneminde başlamıştır. Bu ilk çeviriler satır arası kelime kelime çevirilden daha çok tefsirli meal şeklinde yapılmıştır. Bunlar genellikle kısa bazı surelerin tefsirleridir. Fatiha tefsiri, Yasin, Tebarike ve İhlas tefsirleri gibi. Bu sure tefsiri nushalarının en eskisi Burdur kitaplığında 1234 numara ile kayıtlı olan nüshadır. Tefsirin bu nüshasının yazılışı 1422 tarihinde yapılmıştır. 6. Anadolu'da Türkçe büyük tefsir ve meal faaliyetine ise Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bir asır sonra başlanmış olduğu tahmin edilmektedir. Bu faaliyetler iki koldan ilerlemiştir. 1. Kur'an'ın uzun tefsirlerle Türkçe'ye çevrilmesi. Bu tefsirlerin çoğu Ebu'l-Leys Semerkandi'nin tefsiri esas alınarak yapılmış veya onun aynen tercümesidir. Bu tefsirli meallerde bir Arapça kelimenin tek bir Türkçe kelime ile karşılanmasından daha çok bütün bir ayetin uzun cümlelerle açıklanması esas alınmıştır. Semerkandi tefsirini tercüme edenler İbni Arapşah ile Musa el-İznikî'dir. 2. Kur'an'ın satır arası kelime kelime mealleri. Bunlar Arapça kelimeyi Türkçe tek kelime ile karşılayan tercümelerdir. Zaman zaman kısa açıklama ve tefsirlere yer verilse de bu açıklamalar esas tercümeden ayrı tutulmakta ve sayfa kenarlarına yazılmaktadır. Osmanlı döneminde daha sonraki yıllarda hem satır arası meali hem de kısa tefsir şeklinde mealler ve tefsir tercümeleri yapılmıştır. Satır arası Kur'an meallerinin nüshaları pek çoktur. Osmanlı döneminde ilk yapılan meallerden biri de ilk şeyhül İslam olan Molla Fenari'nin yaptığı mealdir. Bu meal satır arası mealidir. Cumhuriyet döneminde yazılmış en ciddi meal ve tefsir Elmalılı Hamdi Efendi'nin eseridir. Meal sadeleştirilirken merhumun tefsiri de incelenerek karşılaştırma yapılmış, zaman zaman bazı tasarruflarda bulunulmuştur. Eserdeki ağır ağdalı ifadeler hafifletilmiş, anlaşılır yalın bir dille, sade bir üslupla meal tam sadeleştirilmiştir. Yaptığımız bu çalışmanın özelliklerini şöyle özetleyebiliriz. 1. Açık ve sade bir dil kullandık. Ağdalı ve tantanalı ifadelerden kaçındık. Zira insanların çoğu mealleri anlamadığından, dillerinin ağır olduğundan şikayetçidir. 2. Cümlelerin başında veya ortasında bulunan zamirleri Türkçe cümle yapısına uygun bulduğumuz zaman açık olarak yazdık. 3. Ayette geçmiş sigasıyla geçen fiilleri tahakkuk-u vukuuna binaen bazen geniş zaman veya gelecek zaman sigasıyla verdik. 4. Mef'uller harfi cerli olduğu zaman fiillere müteraddi manası verdik. Mesela Musa mucizelerle geldi şeklinde değil de Musa mucizeleri getirdi 7 şeklinde çevirdik. 5. Tekitler, tahkikler Arapça cümle yapısında olduğu gibi cümlenin başına değil, vurgulanmak istenen yere koyulmuştur. Takdimlere tahsis ve tekit anlamı verdik. Tekitler kesinlikle, elbette, şüphesiz şeklinde verilmiştir. 6. Bazı ayetlerin başında bulunan kul, Resulüm de ki şeklinde çevrildi. Bazı meallerde olduğu gibi ey Muhammed sen söyle şeklinde değil. Zira Kur'an'da ey Adem, ey Nuh gibi hitaplar vardır ama ey Muhammed diye bir hitap şekli yoktur. Ancak ey Resul, ey Nebi şeklinde hitap vardır. 7. Yemin ayetlerinde and olsun değil, yemin olsun ifadesini kullandık. 8. Tefsirde kesin gösterilen zamir mercilerini açıkça yazdık. 9. İstifhamlara büyük özen gösterdik. İstifhamı takriri anlamı verilen bazı yerlerde istifhamı inkari anlamı verdik. Mesela şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın şeklinde değil. Şimdi ona karşı sen vekil değilsin. Furkan 43 şeklinde verdik. 10. Müteşabih olan kelimelere lügat anlamı değil mecazi anlamı verdik. Bu eserin hazırlanma safhasında emeği geçen kardeşlerime şükranlarımı arz eder, mealin faydalı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Rauf Pehlivan Gür, İstanbul 1995. Numaralandırılmış yerlerdeki açıklamalar 1. Karaye kelimesinin ilale şekli ker şeklinde gelir. Sonundaki ya harfini belli etmek için kelimeyi ilalsiz olarak gösterdik. 2. M Hamidullah, Kur'an-ı Kerim Tarihi 64. 3. İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi 3/135/1960. 4. İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi 3/135/1960. 5. FKPR1 Türk Edebiyat Tarihi 192. 6. Türk Dili ve Edebiyat Dergisi Cilt 2 S34 sayfa 172-1948. 7. Bakara 92. Elmalılı Hamdi Yazır'ın hayatı ve eserleri. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, 1876 yılında Antalya'nın Elmalılı kazasında doğmuştur. Babası Burdur'un Gölhisar ilçesinin Yazır köyü halkından Numan Efendi'dir. Annesi Elmalı alimlerinden Mehmet Esat Efendi'nin kızı Fatma Hanım'dır. Babası Numan Efendi küçük yaşta Yazır köyünden çıkıp Elmalı'ya gelmiş, tahsilini orada tamamlamış ve Şerriye Mahkemesi Başkatibi olmuştur. İlk ve ortaokulu Elmalı'da bitiren, hafızlığını tamamlayan Hamdi Efendi bir müddet babasından ve Sofu İbrahim Efendi'den Arapça okumuş, İslami ilimleri tahsil etmiştir. Tahsilini ilerletmek için dayısı Hoca Mustafa Sarılar'la birlikte 1895 yılında İstanbul'a gelmiştir. Burada Tetkikat-ı Şeriye Meclisi Başkanı olan Kayserili Mahmut Hamdi Efendi'nin Beyazıt Camii'ndeki derslerine devam etmiş ve icazet almıştır. Hocasının adı da Hamdi olduğu için daha sonra kendisine Küçük Hamdi denilmiştir. Mektebi Nuvvab'ı birincilikle bitiren Hamdi Efendi buradan da kadılık icazetnamesi almıştır. 1905 yılında Rus imtihanını kazanmış ve Beyazıt Camii'nde ders okutmaya başlamıştır. Bu görev 1905'ten 1908 yılına kadar devam etmiştir. Bu yıllarda özel olarak felsefe, edebiyat, matematik öğrenmiş ve devrin büyük hattatlarından olan Sami ve Bakkal Arif Efendilerden hat dersleri almıştır. İslam hukuku ile Batı hukuku arasında mukayese yapmak için de çok az bir zamanda Fransızca öğrenmiştir. Ayrıca 1906 yılında Şeyhülislamlık kaleminde memurluk görevi de almıştır. Bu yıllarda Mektebi Nuvvab'da Ahkam-ı Efkaf, Medresetül Vaziyinde Fıkıh, Medrese-i Süleymaniye'de Mantık, Mektebi Mülkiye'de Ahkam-ı Efkaf derslerini okutmuştur. Meclis-i Marif azalığı yapmıştır. 2 yıl huzur derslerine muhatap olarak katılmıştır. 1908 yılında dersiyam olmuştur. 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra kurulan Meclis-i Mebusan'a Antalya Mebusu olarak girmiştir. Özellikle 1876 Anayasa değişikliğinde büyük rol oynamıştır. 1918 yılında Darül Hikmet-i İslamiye azalığına, daha sonra başkanlığına tayin edilmiştir. Damat Ferit Paşa'nın 1. ve 2. kabinesinde Vakıflar Bakanı ve Ayan üyesi olmuştur. Cumhuriyet ilan edildiği zaman Medresetül Mütehassisinde mantık hocası idi. Medreseler kapatılınca evine çekilmiş ve bu surette siyasi faaliyetleri sırasında da devam ettirdiği ilmi faaliyetlerine hız kazandırmış. Camiye gitmek dışında vefatına kadar evinden dışarı çıkmamıştır. Bu uzlet döneminin ilk yıllarından daha önce başladığı Metalip ve Mezahip adını verdiği ve Fransızcadan tercüme ettiği eseri tamamlamıştır. Bir süre sonra Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa'nın teşvikiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kararlaştırılan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kendisine teklif edilen Kur'an tefsirini yazmaya başlamıştır. Bu görevlendirme çerçevesinde Elmalılı tefsiri tercümeyi de Mehmet Akif Ersoy yapacaktı. Fakat Akif'in tercümeden vazgeçmesi üzerine bu işte Hamdi Efendi'ye yüklenmiştir. Merhum Hak Dini Kur'an Dili adını verdiği 8 ciltlik bu tefsirini 12 yılda tamamlamış ve ilk baskısı 1939 yılında gerçekleşmiştir. Hamdi Efendi tefsirin basılmasından 3 yıl sonra 1942 yılı Mayıs ayında İstanbul Erenköy'de vefat etmiş ve Sahra-i Cedid mezarlığında toprağa verilmiştir. Eserleri 1. Hak Dini Kur'an Dili ilk baskısı 1935-1939 2. İrşadur Ahlafi Ahkam-ı Efkaf Mülkiye Mektebi için ders kitabı 1911'de basılmıştır. 3. Metalip ve Mezahip Paul Jane Gabriel Seyles'ten tercüme 1926'da basılmıştır. Basılmadan önce Darülfünun'da talebelerini okutmuştur. 4. Mantık-ı İstintacı ve İstikrai İngiliz filozofu Alexander Bain'e ait eseri tercüme ederek Süleymaniye Medresesi'nde talebelerine okutmuştur. 5. İslam Hukuku Kamusu Madde başlıkları tespit edilmiş ve sadece dörtte biri yazılan bu eser tamamlanmış olsaydı nev'i şahsına münhasır çok güzel bir fıkıh kamusu olacaktı. 6. Hüccetüllahil Baliye tercümesi Şeyh Veliyullah Dehlevi'nin bu eserini Diyanet İşleri Başkanlığı adına tercümeye başlamış fakat bitirememiştir. 7. Usulü fıkha ait bir eseri basılmamıştır. Bunu Süleymaniye Medresesi'nde talebelerine okutmuştur. 8. Mantık Suri Mantığa ait bu eseri de basılmamıştır. Bu eseri İstanbul'un değişik medreselerinde talebelerine okutmuştur. 9. Divan Tamamlanmamış ve basılmamış bir divan. 10. Sefer Bahsi Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsiri çıktıktan sonra cereyan eden tartışmalar dolayısıyla Diyanet İşlerine gönderdiği yazı. 11. Sırat-ı Mustakim, Sebilur Reşat ve Beyanül Hak dergilerinde yayınlanan makaleleri. Kaynaklar Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir, Tarihi İstanbul, 1974, Ordinaris Profesör Ebu'l-Ula Mardin, Huzur Dersleri İstanbul, 1966 Profesör Süleyman Hayri Bolayır, Bir Filozof Müfessir M. Hamdi Yazır, Milli Eğitim ve Kültür Dergisi Sayı 15, Mayıs 1982, 3. Ayrım Sonu Sayfa 33, Devamı 4. Ayrımda.